Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Tüm esenlikler sizinle beraber olsun. Allah'ın unutmadığı, unutturmadığı kullarından olasınız. Günahlarına, çağdaş günahlara mahkum olmuş olan insanlardan değil, her türlü günahın hakkından gelen, özgürlüğü bunda anlayan, kulluğunu çoğalttıkça Allah'a özgürlüğünü artıran kullarından olmanızı hepinizden Yüce Allah'ın alnı inayetiyle yardımıyla istiyorum. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti tekrar üzeriniz olsun kıymetli kardeşlerim. Sizlere takdim etmiş olduğum bir hafta evvelki problemli çocuklarımız ve biz konusu, bilmiyorum ne durumda, bir hafta geçti bu dersimi dinleyinceye kadar. Eğer ayrıca bunu gündeme taşımadıysanız, vermiş olduğum bilgiler sizin bir kulağınızdan girip diğerinden çıktıysa, artık bunun hesabını, ahiret boyutunu Allah'a, dünya boyutunu çocuklarınıza vereceksiniz elbette ki. Hiçbirinizin böyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde birkaç vilayete gittim, dolaştım. Sunmuş olduğum mesajların, dinleyenlerin büyük çoğunluğu hep telefonla teşekkür ettiler. Hoca Allah razı olsun diler. İsmini vermek istemediğim çok değerli bir şair profesörümüz, aile mesajımı dinledikten sonra yanıma geldi, şunu söyledi. Hocam, rahat olarak Konya'ya gidebilirsin. Çünkü ben eve gittiğim zaman hanımım çok farklı bir koca görecek karşısında dedi. Bey görecek dedi böyle. Öyle yani, bir biriktirmek değil, birikim olan bilgilerin altına ezilirsiniz. İsrailoğulları Tevrat'tan gelen bilginin altında ezildi, tarihte yok oldu gitti. Bu öğrendiklerimizi uyguladıkça bilgimizi Allah artırır. Bilmediklerimizi Rabbim öğretir. Size tavsiyem, duyduğunuz bilgileri zaman kaybetmeden ve ötelemeden, daha yaparım, daha vakti var demeden, o andaki şart, zaman ve mekan şartları müsaitse hemen devreye koymanızdır. Bu kısa irşatçı ve ikazlı özelliği olan ifademi sunduktan sonra şimdi dersime geçiyorum. Bugünkü dersimde de yarı kalmış olduğum problemli çocuklarımızın herhangi bir uzmana, doktora, avukata, imama, öğretmenimize mutlaka gönderiyoruz. Ancak bir anne olarak zamanla tedbiri alalım, ipin ucunu tutalım, dağıtmayalım. Ve biz varken başkasına çocuğumuzu göndermek ayıp değil mi? Bunu dillendirmeden iç güdümüzde muhafaza etmeye çalışalım. Bir anne olarak çocuğumun negatif, olumsuz yönlerini bir başka hanıma anlattığım zaman yüzüm kızarması lazım. Anlatmak kolay ama niye anlatıyorsun? Sen ne yaptın ki? Ben ne yaptım ki bugün çocuğum hakkında şikayetçi olan bir anne oldum? Bunu psikolojik mi yaşadığın zaman çocuklarının üzerinde tir tir titren bir anne olma imkanı elde etmiş olursun. İşte bundan hareket ederek bu haftaki mesajımda, Aile Mektebi Çocuklar Bölümü ile alakalı mesajımda takdim edeceğim konuları yine sizleri bazen zihnen tahrik etmek istiyorum. Sonra böyle tahrikten sonra uysallaştırılacak bir atmosfere çekmek istiyorum. Bazen böyle merhametinden dolayı öğrencisine tokat değil de böyle bir dayak atmış. Bu dayak da merhametine dayanıyor. Daha sonra beraberce elini kaldırıp dua ederek cemaatin namaz kılmış olan bir imamla öğrenci arasındaki o güzel iletişim bağı neyse, konuları takdim ederken bazen ifademi değiştirebiliyorum. Siz de farkındasınız. Bazen yüzümde sinirlilik halini görüyorsunuz. Yani isterim her zaman güleç yüzlü bir konuşmacı olmayı çok istedim ama beceremedim. Ondan da belki biz baskıcı rejimlerde büyüdük. Mehmet Akif'in ifadesiyle annelerimiz bizi beşikte sallarken sus yoksa jandarmayı çağırırım diyerek korkuttular bizi. Jandarmayla korkuttular, sicilimizle korkuttular, görev yerini değiştiririz dediler, seni hapse atarız dediler, seni şöyle yaparız dediler, sağdan geldi, soldan gitti, öbürü vurdu, öbürü kırdı. Yani bu psikolojiyi yaşa yaşa insanlarda da böyle doğal olarak bu bir birikimin neticesi olarak bazen böyle asık surat değil de daha tebessüm bir yüz olsa güzel olmaz mı diyebilirsiniz vicdani dünyanıza. İnşallah ben de onu muhafaza etmeye çalışacağım. Nasıl şu anda tebessüm ediyorum. Çünkü bir hafta evvelki dersimi iyi dinlediniz. Çocuklarınızı el attınız. Allah razı olsun. Hepinize bu çerçevede sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, problemli ailelerimizin problemi çocuklarını, bak problemli ailelerimizin problemi çocukları diyorum. Demek ki bir çocukta problem varsa o ailede problem var demektir. Problemsiz bir ailede problemli çocuk barınabilir mi? Mümkün müdür bu? Tamam. Paylaştık. Demek ki projeksiyonu sürekli oğluma kızıma çevirmek değil, önce anne olarak bana, baba olarak bana, daha sonra çocuğa çevirerek bir denge kurmaya çalıştık. Problemli ailelerimizin problemli çocukları konusunu sizlere böyle farklı ifadeler olsa bile ama mayası özü bir olan bir konuya çekmek istiyorum. Bakıyorsunuz Mekke-i Mükerreme, bir peygamber, Allah'a ayet gönderiyor. Tam 13 sene, 13 sene boyunca gelen ayetler 3 sahayla ağırlık veriyor. Allah, Risalet ve Ahiret. Allah öyle toplumda bir altyapı oluşturuyor ki, öyle bir sağlam temel atıyor ki Allah'a inancın muazzam. Gönderilen peygambere inancın müthiş. Bir de ölümlü bir dünyadan ölümsüz bir aleme gideceğin olan ahiret inancından da problemsiz bir inanca kavuştuğun zaman artık sen, inanıyorum ki 6 milyar insana karşı mücadele savaşı açsan inanıyorum ki geri adım atmazsın. Bu 3 sahada problem varsa hayatımızın diğer alanında problem var. Öyleyse çocuklarımızın problemli hali gelmesi için ailenin sağlam yapıya, sağlam temele dayanması gerekiyor. Bu danışmanlıktan başlattık biliyorsunuz. Ta getirdik. Çocukları dünyaya getirinceye kadar. Ama konumuzla beraber eş değerde olan çocuklarımız da büyüyor. 0 kilometre olan çocuğumuz şu anda 11, 12, 13 yaşına geldi. 13 yaşında annesi aile mektebine katılan çok çocuklarımız bugün 26 yaşına geldi. Öyleyse Resulullah Efendimizin Medine-i Münevvere'deki o muhteşem ve muazzam hizmet zaman süresi 10 yıldır. 10 sene. Ama akidenin, inancın, imanın oluşumunu sağlayan zaman dilimi 13 sene. 100 sene daha fazla. Sonra pek amelde yok. Hep böyle akide üzerine durulmuş. Ya orada namaz yok, hac yok, zekat yok. Hepsi Medine-i Münevvere'de geliyor. Bütün emirler, talimatlar, ameller, ahlak vesaireler hep oraya geliyor. İşte bunun gibi altyapıyı oluşturmalıyız. Bundan sonra diyorum ki bekar kızım, bekar genç, kardeşim. Yani kendini bir cennetin bahçesi atarcasına atma varken niçin değişik duygulara saplanarak, çağdaş görüntülere kanarak veya duygusallığını tavan yaptırarak kendini ateş atıyorsun. Buluşma Allah'ın haramlarıyla. Sarmaş dolaş olma peygamberin ikazlarıyla. Saygılı ol, hürmetkar ol. Allah da seni sarayında büyüttü, Firavun'sa büyüttü, Musa gibi korusun. Niye korumasın ki? Allah korur. Her zaman korur. Altyapı çok önemli. Bir başka konu, nereye giderseniz gidin, toplum üzerinde verilmiş olan ıslah, tedavi mücadelesinde iki etken grup görürsünüz. Bir tanesi temelden alıyor, diğeri yüzeysel olarak. İnanır mısınız, dokümanlarıma baktım, dosyalarıma baktım. 40 sene evvel bir cümlemi buluyorum. 40 sene evvel ben Konya halkına şöyle demişim. Kardeşlerim, sivrisinekleri öldürmek çözüm değil. Bu sivrisinekleri üreten batakhaneyi kurutmak lazım. 2011 yıl gelmiş. 41 senelik Konya hayatımda söylüyorum. Aynı şeyi aile hayatının problemini yaşamak istemiyorsanız. Aile problemlerini sivrisinek öldürü gibi yapay, transit, geçici formüller değil, temelden halletmek lazım. Bu ülkeye ve yeryüzü coğrafyasına batakhaneyi kurutmak için mücadele edenlerle o batakhanenin üretmiş olduğu sivrisinekleri öldürenler hala devam eder. Ama unutmayın ki kıyamet kopuncaya kadar bu yapı olduğu müddetçe, batakhaneleri kurutulmadığı müddetçe cins cins sinek ilaçları çıkacak, fabrikalar üretecek ama hiçbir zaman sivrisineğin nesli kesilmeyecektir. Ne sivrisineği öldürelim, ne sivrisinek üretilmiş olsun. Ne olsun? Batakhaneyi kurtaralım. Ahlaki yozlaşma, edebi yozlaşma, itikadi bozukluk, ameli gevşeklik, sosyal açımlardaki problemler, diyalog, iletişim, ulaşım, bu gibi temel konularımızdaki problemleri çözmeden, bu engelleri aşmadan böyle pratikte hemen kolaya kaçarcasına bir hareketin içine girmenin çocuk problemlerini çözmekle hiç alakası yoktur. Bu neye benzer? Bazı ilaçlar alırsınız, uyuşturur sizi. Diş ağrınızı 2 saat, 1 saat uyuşturur, sancıyı dindirir, tekrar başlar. Bir çocukların problemlerini bu şekilde değil, yapay olarak değil, basit olarak değil, ya köklü olarak çözmek lazım. İşte bu köklü formüllerinin altyapısını duvar örer gibi, çatısını kurarcası bir mimarın, bir mühendisin anlayışı durumuna sokarak yapmaya çalışıyor. Çocuk problemleri. Bir şehrin altyapısı, şehrin ilk yapısından daha önemlidir. Bir binanın temeli, önemli olan altyapı çalışması, etüt çalışması. Etüt çalışması yapmadan siz binanızı yükseltemiyorsunuz çünkü yıkılabilir. Aile hayatımızı temel sağlam bir bünyeye temeli oturtturmadığı müddetçe aile problemlerini ve muhtemelen gelecek çocuk problemlerini bir sivrisineğin batakhaneden kaynaklanan bir ortamda üretildiği gibi devamlı görmek durumunda kalacağız. Öyleyse ülke halkımıza şu anda takdim etmeye çalışmış olduğumuz aile mektebi ailenin altyapısını oluşturmaya yöneliktir. Hangi konu olursa olsun. Nişan konusunu getiriyoruz, altyapısını oluşturalım. Nikaha dönüyoruz, altyapısını oluşturalım. Çarpık ekonomik yapı içerisinde zamanını evine az ayıran esnafa yönelik bir altyapı oluşturalım. Kardeşim, sabah erken gidip akşam da geç geliyorsun. Biliyorum, anlıyorum, saygı duyuyorum. Hiç olmazsa evine geldiğin zaman 15 dakika kaliteli bir zaman kullan hanımına. İnanıyor musun? 23 saat 45 dakikalık zamanı kapatırsın sen. 15 dakika ama kaliteli. Allah'ın razı olduğu, aklın tasdik ettiği, kabullenmiş olduğu saatte 15 dakika kaliteli bir zaman kullan hanımına, oğluna, kızına yeter artar bile. Bu yok bizde. Belki biz saatlerce beraber kalıyoruz. Aynı çatıyı saatlerce paylaşıyoruz. Ama ruhlar farklı, düşünceler farklı, niyetler farklı. Bir türlü olmuyor bu iş. O et yığını bir araya getirmek marifet değil. Düşüncemizi, gönlümüzü, hedefimizi, maksadımızı, saygınlığımızı, sevgimizi tek bir odakta topluyoruz. Adı ne diyoruz? Aile hayatında nitelikli beraberlik. Hepsi bu. Seni fabrikadan uzaklaştıran yok. Dükkanını kapattı, hemen erkenden evine gel diyen yok. Eve geldiği zaman hiç olmazsa yarım saat, 15 dakika bütün işini, gücünü, gazeteni, televizyonu, haberini bir tarafa koy. Oğlunu al kucağına öp. Kızını al kucağına öp. Yanaklarını öp. Ona latifeler söyle. Sarıl. Güreş. Ne yaparsan yap. Fazla istemiyorum. Kumanda düğmesi gibi babalık olmaz. Kumanda düğmesi gibi annelik de olmaz. Fiziksel temas diyorsun bak. Fiziksel temas. Nasıl bir olay ki bu? Allah Resulü ne diyor? Kalbin mi katılaştı? Git, yetim bir çocuğun başını okşayıver. Elini bir yetim bir çocuğun başını, saçını okşuyorsun. Allah senin o taşlaşmış kalbini yumuşatıyor. Şu fiziksel temasın getirdiğini görüyor musunuz? Fiziksel temas. Hani hatırlarsanız geçtiğimiz derslerde ne demiştim? Elini hastasının omuzuna koyarak nasılsın bugün diyen bir doktorun hastası sadece fiziksel temas olmadan yüzeysel olarak bugün nasılsın diyen doktorun hastasına göre tam bir hafta önceden taburcu oluyor. Aynı eşit hastalığa yakalanmış olan iki hasta. Birinin omuzuna doktor elini koyarak nasılsın diye soru soruyor. Diğeri ise nasılsın diyor, sadece söz olarak söylüyor. Bir de bakıyorsun ki eli omuzuna demiş olan hasta, bu hastalıktan diğer hastaya göre bir hafta önce taburcu oluyor. Fiziksel temas. Oğlunuzla fiziksel temas. Kızınıza fiziksel temasın boyutları nelerdir? Nelerdir? İşte bütün bunlar, bütün bunlar altyapı konuların kaos oluşmuş, boşluk oluşmuş. Bu boşluklar bir şeyler üretmiş. Acaba bir bunları nasıl şimdi tedavi edebiliriz? Rica ediyorum doktor bey. İşte danışma uzmanlıkları var biliyorsun. Her tarafa açılmış gidiyoruz. Olsun, elbette seviyorum ben bu gibi çalışmalarda. Fakat annenin çiğnenerek problemli çocuğa bir şeyin verileceğine ben inanmıyorum. Bir anneyi çiğneyerek hiçbir şey yapamazsınız. İlla anne olacak. Evet, insan kaideyi bozmaz. Annesi ölmüş, çocuk almış. Ha. Devlet ona el atar. İslam hukukundaki bütçe oluşmasındaki bakıyorsunuz, devlet annesi ölmüş olan çocuklarla, annesi olduğu halde eğitimi çocuğuna veremeyecek olan annelerin çocuklarına el atar. Onlar yetiştirmek için öğretmenlere veya muallimlerine bir maaş bağlar demişlerdir. Bunun dışında özel olarak maaş bağlatırıp da hadi kadınların, annelerin çocuklarını eğit diyen bir hüküm yoktur. Öyleyse doktorlarımız nasıl hastalıkların sebeplerini araştırıyorsa biz de ailenin problemlerinin arka bahçesine girmeye çalışıyoruz. Sebeplerini öğrenmeye çalışıyoruz. Araştırma yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ailenin problemlerini bilmeden, tanımadan, kavramadan, düzeltmeden çocukların problemi zaten çözemezsiniz, düzeltemezsiniz. Nasıl olabilir ki? Öyleyse bu hususta bu temel uyarıyı, temel ikazı, temel irşadı sizlere takdim etmekle konuyu biraz daha bir üst seviyeye taşımak istiyorum. Problemli ailelerimizin problemli çocukları veyahut da li hikmetin diyelim veya ihmalkarlık yapmış, hakikaten anne babası çok düzgün, çok iyi, çok has ama benim bu çocuğum niye böyle oldu? Bunu böyle kaderi ilahiye fatura yapmadan, bunu da anlaşılır bir dillere ifade ederek bundaki muğlaklığı, müphemliği, kapalı olan bölümünde sizlere açmak isteyeceğim inşallah. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz derste bir örnek vermiştim. Çocuklarımız boş bir disket olarak bize veriliyor. Bir CD olarak veriliyor. Bir dosya kağıdı olarak veriliyor. Sonra da bu kağıdı, bu disketi doldurmak görevini de Allah ve Peygamber bize görev olarak veriyor. Önce çocuklarımızla alakalı ciddi bağlantının ihmalkarlığını yaparsak acı neticesini Cenab-ı Allah Abese suresinde açıklamış. Kaçmak. Anne ve baba çocuklarıyla alakalı yapılması icap eden vazifeleri yapmayarak ihmalkarlık tavrını devam ettiriyorsa bunun ahiret boyutunu Kur'an-ı Kerim açıklamıştır. Kaçmak. Evladından kaçan bir anne, evladından kaçmak isteyen bir baba. Acı sondur bu. Unutmayın. Yine ahiret boyutunda hani bir iflas ederler ya bazen. Fabrika iflas eder, dükkan iflas eder, efendim falan, sağlık yurdu iflas etti falan falan. Ahiretteki iflas edenlerin en acınacaklarını Kur'an-ı Kerim dile getirir. Onlar kimler biliyor musunuz? Dünya hayatında hem kendisini hem de ehlini, çocuklarını ihmal ederek ahirete bir şey götürmeyen insanların iflası çok acı bir iflastır. Veyahut dünya hayatında bir takım birikimleri olmuş. Bu birikimlerine rağmen çocuklarına bu birikimden istifade etmemiş, ahlakıyla, ilmiyle, irfanıyla, ikazıyla, irşadıyla çocukları yüzünden, ehli yüzünden suçlu görmüş olan insanın iflası, iflasların en acısı, en tehlikelisidir. Buna meydan vermek lazım. Bir tarafta Kur'an-ı Kerim daha ahirette bizi hesaba çekmeden evvel merhametiyle bize bir takım ipuçları vermiş, kopyalar vermiş Cenab-ı Allah bize. Yuvarlak cümle gibi la teşbih bir ayet yok. Hepsini böyle gözümüze, önümüze, kalbimize, hayatımıza böyle monte ediyor Allah-u Teala. Yeter ki sen samimi ol, yeter ki iradeni, cüz-i iradeni doğru kullan. Hepinizin bilmiş olduğu o meşhur Tahrim Suresi'nin 66. ayet. Ehlinizi, çocuklarınızı nardan korun diyor Allah-u Teala. Nar, nar. Gu enfusakum ve ehlikum nara. Şimdi duyarlı anne, bilinçli anne, şuurlu anne narı açıklamış, öğrenmiş. Nar neydi? Nar, bir, cahiliye. İki, cehennem ateşi. Daha kıyamet kopmadı, cehenneme gitmedik, görmedik. Bilmeyiz ateşini, ısı derecesi hiç bilinmez. Ancak dünyada yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim ahiretten haber veriyor ama yaşanması dünyada istiyor. Hadi bakalım Tahrim Suresinin 6. ayetini bir yaşayalım. Allah'ın talimatı kesin. Gu enfusakum ve ehlikum nara. Ehlinizi ve neslinizi nardan koruyun. Cahiliyeden koruyun. Cahili hayattan, cahili hayatın anlayışından, cahili hayata uygun olan hayat tarzından koruyacaksın. Cahiliye bağlantın ne varsa, roman var. Yasaklamak o ayrı bir konu. Oraya daha geleceğim. Meşhur bizde bir yasaklamak var ya, bıçak gibi kesmek olayı. Buna geldiğim zaman da buradaki hatamızı otomatikman düzeltme imkanı elde etmiş olacağız. Öyleyse ahiret hayatımızı tehlikeye sokan bu ihmalkarlığın da neticesi bizlere çok acı bir netice olarak dönmektedir. Çocuklarını cahiliye hayatıyla yaşadığını bildiği halde onun gönlünü ve düşüncesini formattan geçirmeyen anne ve babalar. Akşamleyin fabrikasından, okulundan gelen bir çocuğunu 15-20 dakika karşısına bir öğretmen statüsünde oturtturup hadi bakayım güzel yavrum, dersinde ne yaptın, bana bir anlatır mısın? Peki dersin dışında öğretmenin sana bir şeyler söyledi, hiç dikkatini çeken bir şey oldu mu? Olabilir yani, ülkeyle alakalı, mesela dinle alakalı, imanla alakalı. Yani ne anlattın böyle, dikkatini çeken bir şey oldu mu? Oldu anneciğim. Ne oldu peki yavrum? İşte bir öğretmen biri geldi. Alınmasına hiç kimdi tabii işte. Bu irtica var ya, bu irtica olduğu müddetçe bu ülke kalkamaz dedi. Öyle mi dedi yavrum? Ha. Otur yavrum şimdi sen. Bak irtica nedir? Öğretmenin bu fikrine saygılıyım, sadece iftira yapmış bize. Bak oğlum irtica nedir? Bu nereden gelmişti bize? İşte çocuğunu yatağa yatırmadan, yatak odasına göndermeden, onu uyutmadan, gündüz almış olduğu gönlündeki o düşünceki yanlış ve batıl fikri düzeltmeden, temizlemeden, formattan geçirmeden sen onu yatak odasına götürüyorsan, yatak odasına götürken hadi yavrum tatlı uykular. İşte sütünü hazırladım, bisküvitim burada hazır inşallah. Şunu yapar böyle dünyevi bağlantı her şey yağma gibi yağdır. Ama çocuğunun gönül ve düşünce dünyasında koskoca yanlış bir belgeyi muhafaza ettiğin halde yatak odasına gönderiyorsun. Böyle annelik olur. Bu acı neticeye kavuşmak için her gün böyle tatlı bir şekilde bir gün pasta yaparak, bir gün kapıda karşılayarak, bir gün elinden tutarak, bir gün onu çarşıya götürerek bir şeyler yaparak mutlaka akşam uyutmadan evvel çocuklarınızla bir mülakat yapın Allah aşkına. Bir röportaj yapın. Bir sözleşme yapın daha doğrusu. İtici olmasın. Siz iyi bilirsiniz bunları çünkü. Örnekler bunu verdi. Usandırıcı olmasın. Çocuğun gönül ve zihnin açık olmuş olduğu noktalara dikkat ederek lütfen bunu yapmaya çalışın. Yoksa sıkıntı büyük olur. Öyleyse sizlere böyle bir baba oğul arasında, anne kız arasında, anne oğul arasında iletişimi, ulaşımı düzeltmeyi, ıslahı medeni bir şekilde, İslami bir şekilde, insani bir şekilde bak düzeltmenin kısa yoldan da bir örneği vardır. Bunu da örnek olarak vereceğim. Ancak geçtiğimiz bir haftalarda bir yerde gitmiştim. Orada konuşmamdan not almış olan bir kardeşim geldi. Bana dedi ki, yani Şirotes hocam sana çok teşekkür ediyorum dedi. Niye dedim? öyle bir ifade kullandın ki dedi, ben bu ifadeyi dillendirmek istiyorum ama kimse bana katılmıyor dedi. Sen dedin ki, insani ilişkileri düzeltmeden İslami ilişkileri düzeltemezsiniz. Bu cümlen dedi, benim hayatımı kuşatan bir cümleydi. Ne yazık ki ben bunu kimseye inandıramadım. İnsani ilişkileri düzeltmeden İslami ilişkileri düzeltemezsiniz. İnsani ilişkileri düzeltmek demek, güzelleşmek demektir. Beden dilinle, hayat tarzınla, anneliğinle, babalığınla, gelinliğinle, tüccarlığınla, öğretmenliğinle, imamlığınla kendini düzelttin. Kendini düzelttiğin zaman sevilirsin. Sen sevilince artık inanmış olduğun dini sevmek çok kolay. Bak nereden nereye geliyorsunuz? İnsani ilişkilerini düzelt, İslami ilişkileri düzeltmekte zorlanmazsın. Çünkü insani ilişkiler düzelttikçe insan medeniyet olarak, ahlak olarak, edep olarak, terbiye olarak güzelleşir. Herkes onu sever. Ha, en başta da oğlun sever seni, kızın sever. Kızın sevdiğinden dolayı annesinin Müslümanlığını sevmeye başlar. İnsani ilişkiler düzeltmediğin zaman annenin İslami fotoğrafı görüntüsündeki insani ilişkilerdeki düzeltilmeyen bölümler iticidir. Bu ne biçim Müslümanlıktır? Hani derler Yusuf İslam ilk defa İstanbul'a geldiğinde Sultanahmet'le şeye giderken Ayasofya o aradaki boşlukta giderken şöyle sağa sola bakmış ki Allah'a hamdolsun ki ben Müslümanlar görmeden Müslüman oldum. Müslümanlar görmeden ben Müslüman oldum. Bu çok ağır bir söz. Yani günümüzün Müslümanlarının hayat tarzını görerek Müslüman olan bir kimseyi gösterebilir misiniz bana? Gösterebilir misiniz? Muhammed Hamidullah, bütün dünyanın tanıdığı büyük, en büyük alim. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Kendi mütevaziliğini dile getirirken diyor ki ben bir neysesi kadar tesir edemedim diyor Müslümanlara. Neysesi kadar tesir edemedim. Bu bir mütevazılıktır. Bütün eserleri dünya kamuoyunda paylaşılan bu insanın mütevazına bak. Yani Türkiye'den, Konya'dan giden neyzenlerin üflemiş olduğu neysesine çok insan etkilendi de Müslüman oldu diyor. Benim kitaplarımdan, konuşmalarımdan daha bir kimsenin Müslüman olduğunu görmedim diye bir mütevazılık yapıyor. Ve sonra ekliyor. Avrupa'da diyor, insanların hidayete kavuşmasına sebep diyor, Mevlana'nın Mesnevi'sindeki diyor o bilgilerle Müslüman. Ben kimi gördüysem diyor, Allah'ın hidayetine eren insanlar hep oradan gitmesi diyor. Kıymetli kardeşlerim, sebep ne? Şu beden dilimiz hakikaten istenilen formülde, formatta, şekilde, surette ortaya konamıyoruz. Bilemiyorum. Acaba iç dünyamızın günahları dışa yansıyınca itici mi oluyoruz biz? O bizdeki pozitif güç yeni negatif güce mi katıyor? Hep itici mi oluyor böyle? Anlayamıyorum. İşte bundan dolayı da biz bu hususu bu şekilde değerlendirmeye çalıştık. İnsani ilişkilerimizdeki önce problemleri halledelim. İslami ilişkilerimizi kurmakta zorlanmayız. Bu fizik kanunu gibi, kimya kanunu gibi kanun. Bir Arşimet kanunu, bir Lavoisier kanunu okuyorsunuz da inanıyorsunuz. Doğru çünkü. Bu da bir kanun gibidir. Kim olursan ol, alim de olsan, hoca da olsan, öğretmen de olsan, önce ilişkilerini, insan ilişkilerini düzeltmek durumundasın. Aile problemlerimizin başında çocuklarımıza yansıyan problemin bir etken sebebi de budur. Bunun örnekleri gelecek. Hem de canlı örnekleri gelecek. Bu cümlelerimi, altyapı oluşturmuş olduğum bu belgeli, realite olan cümlelerimin hepsi içi doludur. Bir de bundan örnekleri gelecek. O örnekleri aktardığım zaman göreceksiniz. Mesele bir. İşte bir anne şöyle yaparsa oğlu böyle olur. İşte böyle olan oğlunu şöyle tedavi edebilirsiniz gibi örnekler vereceğim. Yoksa ömür biter yol bitmez. O kadar problem var ki. Bu problemi kökten halletmek için bu konuşmaları, bu örnekleri vermeye çalışıyorum. Bundan dolayı sizlere ev ödevi veriyorum. Lokman suresinde o salih bir kul olan velisi veya nebili tartışılmış o güzel bir insanın Hazreti Lokman'ın oğluyla olan konuşma stilini, oğlundan istediklerini, isteklerini bir rica ortamında, bir gönül alma ortamında lütfen dillendirilmiş Rabbim onları asırlar geçecek tüm insanlığa örnek bir tablo olarak göstermiş. Çok iyi okuyun, çok iyi anlamaya çalışın. Ancak ayetlerin dizilişi, babanın oğluyla konuşmadaki kullandığı ifadeler nasıl alttan almış? Çocuğun nasıl frekansına giriyor? Oğluna bir şey yasaklarken veya bir şey emrederken nasıl bir üslup kullanıyor? Yani o kadar değişik yönlerden giriyorsunuz, her bir bölümü sizin ufkunuzu açıyor. Lokman suresinde ilgili baba-oğul ilişkisinin mutlaka her anne baba tarafından okunmasını ister şart kabul et, ister farz kabul et, ister görev kabul et, ister mesuliyeti tavan yapmış olan bir görev kabul et. Ama Allah için, Allah rızası için ilgili sureden bulun ve baba-oğul ilişkisini önce Kur'an'ın dilinden, Lokman'ın dilinden öğrenmeye çalışalım ki orijinal bir doğruyu gördüğümüz zaman bizim yanlışlıklarımızı fark etme imkanını elde etmiş olacağız. Bu da bize bir erdem olacak. Hatalarımızdan geri adım atmamıza sebep olacak. Yanlışlıklarımızı, hatalarımızı bir nevi test yaptıracağız. Yani anne baba, Lokman suresiyle yüzleşeceğiz tabiri caizse. Yüzleşelim daha doğrusu arkadaşlar. İkinci bir örnek de, bu biraz dağınıklık ev ödevi. Biliyorsunuz sevgili Peygamber Efendimizin erkek evladı nesep olarak devam etmedi. Abdullah dünyaya geldi, öldü. Kasım dünyaya geldi, öldü. İbrahim dünyaya geldi, öldü. Ne hikmet? Devam etse onunla peygamber olması gerekiyordu diyenler var. Ondan dolayı Allah-u Teala orada noktayı koydurtturdu Habibinin takdiri ilahi olarak. Ancak sevgili peygamberimiz her alanda, her konuda, her yönüyle bize örnek olacağından dolayı tuttu bir hanımefendi 10 yaşındaki bir çocuğunu, Enes isimli yavrusunu peygamberimize verdi. Allah Resulü ile Enes arasındaki geçen diyalog bir baba ile evlat arasında geçen diyaloğun bir örneğidir demişlerdi İslam tarihçileri. Yani Enes'i bir oğulluk gibi bir hizmetçi olarak değil, Peygamber Efendimizin bir babanın annesine vermesi icap eden güzellikleri, nasihatları, talimatları, görevi ihlal ettiği zaman almış olduğu tavrı, görevi aksattığı zaman Enes'e söylemiş olduğu sözü, bu söz söylerken Peygamber Efendimizin yüz hattını, mimik hareketlerinin hepsini bu sıcak diyalogta bulmak mümkündür. Bu iki kanal, biri Kur'an'dan, diğeri hadislerden gelen konuyu sizlere vermeye çalışıyorum. İşte vermiş olduğum, sunmuş olduğum bu adeta bilgi, belgeye, uyarı, irşatla örnekler, bilgiler anne ve babayı kuşatmak içindir. Bilgi donanımı diyoruz biz bunlara günümüz vazifesinde. Buradan yavaş yavaş vazifeye geçeceğiz. Yani siz bir askere önce silah öğrenme talimatı verirsiniz. İstenmeyen bir şey ama bir düşman savaşmak için de hadi bakayım bu öğrendiğin silah eğitiminden dolayı hadi bakayım karşıdaki düşman gücüyle savaşacaksın dersiniz. Silahını kullanmayı bilmeyen bir asker elbette ki yem olarak düşman askerine kurban olur. Biz bunu aile mektebinde sistemleştirdik ve sahabeden güzel bir insanın ağzından çıkan sözü böyle sürekli söylüyoruz. Yapmış olduğun her bir hizmetin, her bir amelin bir imamı, bir ilmi, bir öğretmeni olsun. Yapmış olduğun bir işin mutlaka o işle alakalı bir ilmi, bir imam olması gerekir. İşte problemli çocukları, problemini çözmek isteyen annenin de önce problemleri nasıl çözeceğinin dozajını, tavrını, bilgisini, belgesini gönülden, aklından, zihninden problemini halletmesi gerekir. Bizim gayretimizde, niyetimizde bundan ibarettir. Bunun için geçtiğimiz haftadaki dersimiz olsun, bugün size takdim etmiş olduğum dersler birbirlerini tamamlayan, birbirlerini besleyen, birbirlerinin haberdar olan konulardır. Yeter ki bir bunların farkına varmaya çalışalım. Bir. İkincisi, cebinize koymuş olduğunuz bir parayı mutlaka harcıyorsunuz. Zihninize koymuş olduğunuz bir bilgiyi lütfen amellerle, imana, itikada dönüştürerek harcamaya çalışalım. Bu birikimler bize zamanla sıkıntı veriyor. Birikimler zamanla bize ne yapıyor? Birikim veriyor. Hem geçtiğimiz haftanın derslerini, hem bu hafta vermiş olduğum dersleri şöyle bir daha gözden geçirin. Zihninizi gözden geçirin. Evinizi, çocuklarınızı, çocuklarınızın girerken kapıyı nasıl açarlar, giderken kapıyı nasıl kapatırlardan tutunuz da sofra başında yemekten evvel ellerini yıkarlar mı? Bu yıkanmasına babanın etkisine kadar, annesinin etkisine kadardır, çocuğun etkisine kadardır. Çocuk bu el yıkamada doğal bir kimliğe kavuşmuş mu? İlla babasından bir talimat mı bekliyor? Babası olmadığı zaman çocuğum nasıl olur? Babası olduğu zaman nasıl olur? Acaba babası yanındayken, babası giderken hayatı eşit midir? Yoksa babası dış kapıyı kapattığı, gittiği zaman derin bir nefes çekip oh be dünyam vardır diyen. Bütün bunlar böyle bu bilgilerle projeksiyonu çevireceksiniz. Benim çocuğumun tuvalet ihtiyacında lavaboyu nasıl kullanıyor? Temizlik anlayışında tuvaletten çıkarken sifonu bir geri çekme ihtiyacı var mı onun için? Yoksa ben çocuğumu tembel mi büyüttüm ki ben çocuğum kirletecek, ben temizleyeceğim. Demek ki ortak bir kimliğimiz olmamış. Hep ben çocuğumu nazlı büyütmüşüm. Demek ki benim çocuğum cemiyette artık çikolata çocuğu olarak anlaşacak. Ana kuslu diyecekler ona, dışlanacak. Sosyal açılımı olmayan bir çocuk mu olacak? Bütün bu bilgiler çocuklarınızı tahlil yapmak, etüt yapmak için verilen bilgilerdir. Bundan sonraki dersimde inşallah, gelecek haftaki dersimde de bu bilgilerin ışığında bakalım aile bağlantılı problemli çocuklarımızın problemleri nasıl çözeceğiz? Bak aile bağlantılı. Bak gün gelecek okul bağlantılı, sinema bağlantılı, internet bağlantılı, gezi bağlantılı vesaire. Bu bağlantılı problemler ayrı. Benim konum şu anda aile bağlantılı olan problemleri dile getirmek ve çözüm yollarını göstermek. Çünkü bu ilk adımdır. Aileyi terk ederek, dışlayarak, kenara koyarak ben bir hanımefendinin bir doktora gitmesini veya şuraya gitmesini, danışmasını istemiyorum. Git ancak önce şu bilgileri donan, uygula bakalım bu bilgiler neticesini tekrar bir doktora, uzmana götürecek midir? Bu duygularla tekrar saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. İnşallah Lokman suresini ve Muhammed Aleyhisselam'la Hazreti Enes arasında geçen o sıcak diyaloğun bize yansıyan bölümlerini öğrenmiş olduğunuz halde hepinizi gelecek haftaki dersinde bekliyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim efendim.